Ayrım 18. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 265. 5. Hayatımda Hindistan'daki kadar çıplak vücudu hiç görmediğimi söylemeliyim. Ancak Yunanların aksine Hintliler vücutların birbirlerini tahrik etmek için açmazlar. Sıcak bir ülkede yaşadıkları için çıplaktırlar. Sade iki elbise giyerler. Hem kadınlar hem de erkekler bellerinden bir kemer ya da kuşakla bağladıkları bir tür etek giyerler. Ayrıca boyunlarına düğümledikleri ya da iğneledikleri bir şal takarlar. Ev içinde olduklarında üstlerindekini atarlar. Saray elbiseleri kumaşın zenginliği açısından günlük giysilerden ayrılır. Saray kadınları toplumsal açıdan aynı dereceden olan hemcinslerine boyalı memeleriyle göğüslerini, kılları alınmış koltuk altlarını, değerli taşlarla süslü göbeklerini göstermekten çekinmezler. Kadınlar çok şişman değillerse olağanüstü güzel olabilirler. Kokulu pomatlarla parıl parıl parlayan olağanüstü güzel tenleri vardır. Erkekler de kadınlar da yüzlerini boyarlar. Gözlerin çevresine özenle sürme çekilir. Bu Cyrus tarafından benimsenmiş bir med modasıdır ve o zamandan beri bütün büyük krallar ve saray tarafından sürdürülmüştür. Perslerin özellikle yabancı tebaalarına göründükleri zaman mümkün olduğunca tanrı gibi görünmeleri gerektiği Cyrus'un teorisiydi. Bereket versin ki Persler diğer halklardan daha uzun boylu ve adalelidir. Böylece boyalı gözlerle ve allık sürülmüş yanaklarla gerçekten de savaşçı tanrıların mükemmel canlı modellerine benzemektedirler. Hintli erkek ve kadınlar gözlerini sürmelemekle kalmazlar, dudaklarını da laka adı verilen bir şeyle yakut kırmızısına boyarlar. Bu tür kozmetiklerin insanları güzelleştirdiğine şüphe yok. Fakat bunları kullanıp sonra çıkarmaya uğraşmak ayrı bir derttir. Hint saraylarındayken ben de günde iki kez kendimi boyamak veya birilerine boyatmak zorunda kaldım. Kendi kuşağım adına kişinin görünüşüyle bu kadar çok ilgilenmesini hem gülünç hem de kadınsı ve ayrıca yorucu buldum. Ancak güzel kızlar tarafından yıkanıp yağlanmak çok rahatlatıcı ve çekici bir şeydir. Sonra yaşlı bir beyefendi gözlerinizi göz ilacıyla yıkar ve sakalınızı hafifçe boyarken size günün dedikodusunu anlatır. Bu arada Hintliler sadece çenelerinde bir tutam sakal bırakırlar. Bunun nedeninin yanaklarında kıl çıkmaması olduğunu sanıyorum. Saraya yerleştikten sonraki gün Kral Bimbisara tarafından çağrıldım. Birkaç yüz kadar saray eşrafı yüksek tavanlı uzun bir odada toplanmıştı. Pencerelerde o kadar çok kafes vardı ki güneş ışığı soluk yeşil seramikler üzerine pullar halinde düşüyordu. Varsakara beni taht odasının kapısında karşıladı. Başına al renkli bir sarık takmış ve lal taşından bir zincirle tutturulan yarı şeffaf bir şal giymişti. Birçok şişman Hintli erkek gibi onun da bir kadınınkine benzer göğüsleri vardı. Ayrıca olduğundan uzun görünmek için yüksek topuklu ayakkabılar giyiyordu. Hiç şüphe yok ki Varsakara beni etkilemek için bayağı sıkıntıya girmişti. Fakat Alkmayo'nun sarayını gördükten sonra burası en hafif deyimle basit kalıyordu. Bu bana Sart'ı hatırlattı. Mavi inci fil dişinden bir değnek taşıyordu. Bana ve mahiyetimdeki 7 Perse kısa bir konuşma yaptı. Ben de kısa bir cevap verdim. Sonra bizi Magadha kralı Bimbisara'nın bağdaş kurup oturduğu tahta götürdü. Altın rengi sarığının üzerinde deve kuşu tüyünden bir gölgelik vardı. Yaşlı kraliçe kralın solunda bir taburo üzerinde oturuyordu. Hintli kadınlar Yunan hemcinslerinin aksine belli sınırlar içinde istedikleri gibi hareket etmekte özgürdürler. Örneğin Hintli bir kadın yanında sadece tek bir yaşlı kadınla alışverişe çıkabilir. Fakat bunu ya şafak sökerken ya da hava kararırken yapmalıdır. Bu şekilde dükkan sahibi onu çok iyi seçemez. Ancak çok paradoksal olarak kendini sadece kendi sınıfından erkeklere çıplak olarak gösterebilir. Yaşlı kraliçe beyaz saçına gümüş ipliklerle büyük bir ustalıkla tutturulmuş, inciden zarif bir başlık takıyordu. Tavus kuşu tüyünden bir pelerin giyiyordu. Çok seçkin ve hatta zeki görünüyordu. Bir an onun Atossa'nın Hintli eşi olduğunu düşündüm. Ne de olsa Bimbisara'nın baş hanımı ve Pasenadi'nin kız kardeşiydi. Fakat kadınların tamamen uzak tutulmadığı ve konuyla daha doğrudan ilgili olarak harem ağalarının bulunmadığı bir sarayda güç tamamen kral ve danışmanları tarafından kullanılır. Haremin pratikte hiçbir gücü yoktur. Kralın sağında Prens Ajatasattru vardı. Tahtın varisi kesin bir biçimde ve takdir edilecek ölçüde Hint standartlarına göre şişmandı. Kocaman bir bebeğinkine benzeyen bir yüzü vardı. Tombul yanaklar ve çene mahsul olarak hoş bir tutam soluk yeşil sakal üretmişti. Prens sıkça ve sevimli bir biçimde gülümsüyordu. Kulak memeleri elmas küpeler nedeniyle aşağı sarkmıştı ve kalın beline altın halkalardan oluşan geniş bir kemer takmıştı. Şaşılacak derecede adaleli pazıları vardı. Kral Bimbisara, menekşe rengi uzun bir sakalı olan yaşlı bir adamdı. Başındaki saçını eğer varsa hiç görmedim. Çünkü altın iplikli sarığını hiç çıkarmazdı. Uzun boylu ve adaleli biriydi ve gençliğinde fiziksel olarak güçlü ve hatta korkunç bir adam olduğu anlaşılıyordu. Ne kadar soluk olursa olsun büyük kralın gölgesi olduğumdan kendimi fazla alçaltmadım. Yine de bir dizim üzerine çöktüm. Bu arada muhafızlarım Dara'nın Bimbisara'ya gönderdiği hediyelerin içinde bulunduğu sandıkları açıyordu. Hediyeler içinde çok sayıda vasat mücevher, ayrıca Lidya ve Medya halıları vardı. Açılış konuşmamı bitirdiğimde Varsakara'ya Hintli harem ağasının Dara'nın namına yazdığı mektubu verdim. Mabeyinci mektubu bir çırpıda krala verdi. O ise mektuba bakmadı bile. Sonraları öğrendim ki, daha doğrusu bana öyle söylendi, kral okuma bilmiyordu. Fakat gerçekten iyi konuşuyordu. Saray ve tapınaklarda konuşulan eski Ari dilini değil modern bir lehçe kullanıyordu. Sana kardeşimiz Dara'ymışsın gibi hoş geldin diyoruz. Başarıları bizce biliniyor. Bu kadar uzakta olsak bile yaptıklarını işitiyoruz. Bimbisara'nın sesi bir süvari komutanınki kadar sertti. Yerinde konuşuyor, bir sözcü bile atlamıyordu. Mektubumuzu aldığı için mutluyuz. Bir savaşçı ve aziz olarak seni bize gönderdiği için de. Aslında ben Hintli olsaydım savaşçı sınıfına mensup olmazdım. Ben bir Brahman olurdum. Fakat Bimbisara'nın beni asilleştirmesinden de oldukça memnundum. Zira istisnasız bütün Hint yöneticileri savaşçı sınıfındandır ve sözde üstleri olan Brahmanlara sürekli meydan okurlar. Sana görmek istediğini göstereceğiz. Demirimizi altınızla takas edeceğiz. Size kardeşmişiz ve bizi birbirimizden sadece bir nehir ayırıyormuş gibi davranacağız. Ve bu anlamda birçok söz daha sarf etti. Nihayet bu uzun gün kendilerine büyüsel güçler ve esrarengiz görevler, yanı sıra fazladan başlar ve kollar yakıştırılan Ari tanrıları için bir dizi kurbanla sona erdi. Daha sonra ziyafet için kralın dairesine davet edildik. Orada ilk dikkat çeken şey sarayın dik kiremit çatısı üzerinde altın bir kalkan gibi duran dolunayın güzelliği oldu. Kralın özel bahçelerine bakan geniş bir verandada yemek yedik. Bu büyük bir şerefti. Varsakara bunu belirtmekte hiç gecikmedi. Sadece kraliyet ailesi ve naipler buraya davet edilirdi. Kral gerçekten de Dara'yı küçük kardeş gibi kabul etmişti. Ben bir diplomattım. Dara'nın 20 satraplığından birçoğunun Magadha'dan daha büyük ve daha zengin olduğunu belirtmedim. Öte yandan hiçbirinde bu kadar çok demir ve fil yoktu. Kendimi 16 Hint krallığının ve de 9 cumhuriyetin satrapı olarak gördüğümü itiraf edeyim. Ayrıca neden olmasın? Satraplığıma ne isim vereceğimi düşünüyordum. Büyük Hindistan? Ganj Devleti? Ben de herkesin gençliğinde yaptığı gibi bir imparatorluk hayali kuruyordum. Ayrıca bütün bu devletçiklerden tek bir imparatorluk çıkaran birinin Dara'ya da rakip olacağını fark ettim. Elçilik görevimin sonucu olarak hiçbir Hint devletinin diğerlerini yutacak kadar büyümemesini sağlamak Pers İmparatorluğu'nun sürekli politikası olmuştur. Netice itibariyle Dara ve Xerxes doğuda ülkeler ele geçirmek istediğine göre Hindistan'ın bir gün batıya ihtirasla bakan bir imparator çıkarmaması için hiçbir sebep yoktur. Elçilik görevim sırasında Kral Bimbisara bütün Hindistan'ın en güçlü kralı olmakla kalmayıp bütün devletlerin de yerel hakimi haline gelmişti neredeyse. Karısı vasıtasıyla Kosala'ya bağlı Kasi eyaletin bir kısmını almıştı. Varanasi, Kasi'nin başkenti olduğundan at kurbanı gerekçesiyle bu eski şehri de topraklarına katmayı umut etmişti. Şimdi yeni bir gerekçeye ihtiyacı vardı. Kralın karşısındaki bir divana uzanmıştım. Her zamanki gibi Bimbisara'nın yanında yeni kraliçe ve varisi vardı. Çok sayıda saray kadını erkeklerle birlikte yemek yiyordu. Daha kötüsü giysilerin üstlerine hiçbir şey olmamış gibi üzerlerinden atıyorlardı. Sonra öğrendim ki kalabalıkta soyunma sanatı Hindistan'da giysinin kendisinden bile daha incelikli bir sanattır. Birçok kadın meme uçlarını boyamıştı. Çoğunun göbeklerinde karmaşık desenler vardı. Başlangıçta bunların dövme olduğunu sandım. Fakat sonra renklendirilmiş sandal ağacı macunu olduğu ortaya çıktı. Hiç bu kadar şaşkına dönmemiştim. Bir başka tuhaflık da yemeğimizi kadınların getirmesiydi. Doğal olarak bir Pers'in etrafta harem ağası görmemesi garip bir şeydir. Fakat Hindistan'a gidene kadar onları her zaman nasıl sorgulamadan kabullendiğimi fark edememiştim. Önüme bir düzine kadar farklı çeşit şarap ve meyve suyu kondu. Balık ve av eti, sebzeler düzenli aralıklarla dizilmişti. Sanki sonsuza kadar devam ediyordu bu diziliş. Bahçede yarım düzine müzisyen, dolunayın ışığı altında oturmuş, tek düze bir sesle aralıksız melodiler çalıyordu. Bu arada bir davulun düzensiz vuruşları dikkat çekiyordu. Yunan müziği gibi Hint müziğine de alışmak gerekir. En önemli müzik aleti Yunan arpına benzeyen ancak 10 teli olan bir çalgıdır. Flüt ve çalgı zilleri de popülerdir. Kraliyet ailesine mensup kişiler yemek sırasında hemen hiç konuşmadı. Arada bir baba ve oğul birbirine birkaç kelime ediyordu. Kraliçe ise hiç konuşmuyordu. Çok yediği halde şişman değildi. Zayıflamasına neden olan bir hastalığı olduğunu tahmin ettim. Nitekim öyle olduğu da ortaya çıktı. Caraka da onu ilk gördüğünde aynı şeyi fark etmiş. Gelecek musonlardan önce ölmüş olur dedi. Hastanın ölümünden sorumlu tutulamayacak bir hekimin kendine olan bütün güveniyle. Oysa kraliçe 2 yıl daha yaşadı. Yanımda çok güzel bir kadın oturuyordu. Başında 4 ayak yüksekliğinde bir başlık vardı. Bununla saç ve mücevher karışımı ilginç bir görüntü sergiliyordu. Saçın bir kısmı ona aitti, bir kısmı ise başkasına. Şalını omzundan attı. Göğüslerin her birine sandal ağacı macunuyla, nar çiçekleriyle sarılı bir daire çizilmişti. Bunu belirtmekten kendimi alamadım. Savaş ve Barış Bakanı'nın karısıydı. Çok belli etmeden cilve yapıyordu. Hiç şüphesiz kendine verilen emirleri uyguluyordu. Ülkenizde kadınların evlerine kapatıldığı ve hiç kimseye görünmedikleri söyleniyor. Evet, kocaları ve harem ağaları dışında kimseye görünmezler. Kimlere? Ona harem ağasının ne olduğunu açıkladım. Alnından göbeğine kadar çıplak yabancı bir kadını seyretmek insanın kafasını karıştırır. Kadın da aynı derecede şaşırmıştı. Bunun konuşmaya değer olduğundan emin değilim dedi ve soğuk bir biçimde konuyu değiştirdi. Kendi sınıfımızdan erkeklerle yemek yiyebiliriz. Doğal olarak herhangi bir aileden olan kadınların kendi odaları vardır ve belli derecede bir ayrım söz konusudur. Bu da normaldir. Pek tabii ki eski günlerde genç kadın ve erkeklerin birbirlerini istedikleri kadar görmelerine izin veriliyordu. Kızlar savaşlara dahi katılıyordu. Büyükannemin zamanında kadınlara şiir, dans ve müzik öğretilirmiş. Fakat şimdilerde sadece erkeklerin zevklerini tatmin eden aşağı sınıftan kadınların 64 sanatı icrasına izin veriliyor. Bu adaletsizlik. Fakat Brahmanları bilirsin. Buyrukları onlar mı koyuyor? Buyrukları ve yasakları. Hepimiz caynacı bir azize gibi evlerimize kapatılıncaya kadar mutlu olmayacaklar. Fahişe olmayan zeki bir kadınla konuşmak garip ve de etkileyicidir. Hint sarayları böyle kadınlarla dolu olmakla beraber Hindistan dışında gerçekten zeki 3 kadın tanıdım. Elpinice, Kraliçe Atossa ve Lais. Bu son ikisini tanımam tamamıyla tesadüftü. Layıkıyla yetiştirilmiş Pers bir asilzade olsaydım 7 yaşından sonra ikisini de görmezdim. Peki şeyle probleminiz var mı? Gayrimeşru ilişkilerden söz etmek istiyordum. Nitekim kadınların inzivaya zorlanmaları nedeni de buydu. Bir adamın çocuğu kendisinden olmalıdır. Eğer bir şüphe varsa, krallıkları saymazsak servetler tehlikededir. Pek zengin olmayan Hintçe kelime dağarcığımı yokladım ve uygun kelimeyi buldum. Kıskançlık problemi yok mu? Yani saray kadınları bu şekilde yemek yerken? Güldü. Neşeli genç bir kadındı. Birbirimizi çok iyi tanırız. Yanı sıra iyi de korunuruz. Yabancı bir adam soylu bir ailenin evinde kadının odasında bulunursa hemen kazığa vurulur. Böyle de olmalıdır. Doğal olarak sıradan insanlar bizi asla görmezler. Buna Brahmanlar da dahildir diye ekledi sert bir biçimde. Onları kesinlikle hor görüyoruz. Fakat çok bilgililer dedim tarafsız olarak. Egzotik Pers kıyafetime rağmen onu pek de etkileyemediğimi fark ettim. Ayrıca terden sırılsıklam olmuştum. Sıcak mevsim sona ermeden önce Pers elçisi Hint giysileri giydi. Evli misin diye sordu. Hayır. Siz Batılıların birçok karısı oldu doğru mu? Ben başımı salladım. Aynen sizler gibi. Fakat biz gerçekte çok eşli evlilikler yapmayız. Kralın politik nedenlerle çok sık evlenmek zorunda kalmasına bakmayın. Sınıfımız çok nadiren birden fazla evlilik yapar. Öyleyse haremlerinizdeki kadınlar kim? Hizmetçiler, köleler, cariyeler, bizim için bir erkek ve kadın arasındaki ideal ilişki, Rama ve Sita arasındaki ilişkidir. Kutsal kitaplarındaki kadın ve erkek kahramanların isimlerini söyledi. Rama, Homeros'un Odysseus'u derecesinde bir kahramandır. Aralarındaki fark, Rama'nın diğerleriyle olan ilişkilerinde daima dürüst olmasıdır. Fakat Odysseus ve Penelope gibi Rama ve Sita da temelde tek eşlik taraftarıdır. Genellikle Hint yönetici sınıfının aynı anda birden fazla kadınla evlenmemesinin nedeni de budur. Kendi kuyruk tüyleriyle süslenen mükemmel bir tavus kuşu yemeğinden sonra Kral Bimbisara kendisiyle bahçede yürümem için bana işaret etti. Verandadan çıktığımızda hizmetçiler masaları kaldırdı ve akşam yemeği konukları birbiriyle karıştı. Tabaklar kırılıp duruyordu. Bu Hindistan'da alıştığım bir sesti. Bu ülkede hizmetçiler nazik ve zeki oldukları kadar savruk ve beceriksizdir. Saray bahçesi rengarenkti. Renkler ay ışığında bile seçiliyordu. Yasemin kokusu sıcak havayı dolduruyordu. Gece kuşları yüksek ağaçlarda ötüyordu. Saray özenle yontulan gümüş rengi bir dağa benziyordu. Kapalı pencereler de bu etkinin oluşmasına katkıda bulunuyordu. Bimbisara kolumdan tutarak beni ayın saf gümüşe dönüştürdüğü bir patikadan indirdi. Burada olmanız güzel dedi. Ben de müşerref oldum diye cevap verdim. Yaşlı adam işitiyor fakat dinlemiyordu. Bu bir kraliyet alışkanlığıydı. Dara hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorum. Kaç askeri var? Sorulacağını bildiğim bu sorunun çabukluğuna hazır değildim. 30 gün içerisinde 1 milyon kişilik bir orduyu toplayabilir efendim dedim. Bu aşağı yukarı doğruydu. Bu 1 milyonun çoğunluğunun faydasız köylü kalabalıkları olduğunu eklemedim. O günlerde büyük kralın ordusu iyi eğitim görmüş 100 bin adamdan daha azdı. Hiç şüphesiz Bimbisara verdiğim rakamı kendi kafasında alışılmış 10 sayısına bölüyordu. Kaç tane fili var? Hiç yok. Fakat Lydia süvarisi. Hiç fili yok mu? Ona birkaç tane göndermeliyim. Bende binlercesi var. Ben de bini kafamda ona böldüm. Her filin üstünde dedi kral, demirden bir kule içinde 6 okçu bulunur. Kule çok korunaklıdır. Kimse onları öldüremez. Her orduyu yenebilecek güçtedirler. Fakat filler de öldürülebilir herhalde. Onların da zırhları vardır. Onlar yenilmez. Kral Bimbisara benim aracılığımla Dara'yı uyarıyordu. Bahçenin ortasında küçük bir çadır vardı. Bimbisara buradaki büyük divana uzandı. Ben de bir kenara iliştim. Kafesli pencerelerden parlak ay ışığı sızıyordu. Hindistan, dolunayın sıcaklık yaydığı tek ülkedir. Bereket versin ki Rajagriha tepelerinde geceleyin sürekli bir meltem esmektedir. Buraya sık gelirim dedi Bimbisara. Her iki elinin parmaklarını kullanarak kokulu menekşe rengi sakalını taradı. Bizi burada kimse dinleyemez. Anlıyorsun değil mi? Çadırın duvarları olan dört kemerli pencereleri işaret etti. Hiç kimse görünmeden buraya yaklaşamaz. Elbette kimse kralı gizlice gözetlemez. Herkes yapar bunu dedi kral ve gülümsedi. Ay ışığı altında gümüşlenmiş gibi görünüyordu. Tabii ki kral da herkesi gözetler. Magadha ve Kosala'da bilmediğim hiçbir şey yoktur. Ya Pers ülkesi? Benim gözlerim ve kulaklarım olacaksın. Nazik bir eda ile işaret etti. Bu kadar kısa bir süre içerisinde 100 bin adamı savaş meydanına çıkarabilen bir kralı çok merak ediyorum. Bu şekilde benim rakamımı gerçekten ona böldüğü ortaya çıktı. Onu düzeltmedim. Ona Dara'nın yönettiği tüm ülkelerden söz etmeye başladım. Fakat Bimbisara sözümü kesti. Büyük babam Cyrus'a benim Dara'ya gönderdiğime benzer bir mesaj göndermişti. Fakat cevap gelmedi. Belki de elçilik görevlileri yerine ulaşamamıştır. Belki de, fakat bir kuşak sonra Dara'nın ordusu İndus Nehri kıyılarında belirdi. Bu acaba geç kalmış bir cevap olabilir miydi Sayın Elçi? Yo, hayır dedim ve Dara'nın barış sevgisinden söz ettim. Övülen kişi Bimbisara'ydı. Sıkıntılar ise Yunanlara düşüyordu. Bu büyük oranda doğruydu. Ben konuşurken yaşlı adam ay ışığı altında bana yarı döndürdüğü yüzünde yarım bir gülümseyişle hareketsiz oturuyordu. Müzisyenler yakınlarda çalmayı sürdürüyordu. Pencerelerin birinden yemek yediğimiz verandayı görebiliyordum. Bir grup çıplak genç kız dans ediyordu. Sonunda ben de yeryüzünde bir benzeri olmayan Hint dansının bağımlısı haline geldim. Bir kere dansözün başı, izleyicinin bunu imkansız olduğuna yemin edeceği şekilde boyundan ileri geri hareket etmektedir. Bu sırada vücut baştan oldukça ayrı gözükmektedir. Kalçaların ve göbeğin dalgalanmaları da baştan çıkarıcıdır. Birçok dansöz hiç kimsenin karısı ya da cariyesi olmadan hatırı sayılır bir servet sahibi olabilir. Evine yaptığı davetlere Demokrit'in arkadaşı fahişe Aspasya'nın evine yapılan davetler kadar itibar edilir. Dara bizimle dost olma isteğinde üzerimize Cumhuriyet Federasyonu'nu bozacak askerler gönderecek kadar ciddi mi? Emin ki bunu yapacaktır dedim. Titriyordum. Bimbisara bize bir açılış yapmıştı. Ben de filleri bozguna uğratmanın yolunu bulmuştum. Filler fareden korkar. Askerlerimiz can alıcı bir noktada binlerce sıçanı serbest bırakacaklar. Filler kaçışacak ve ben de Büyük Hindistan'ın satrapı olacaktım. En azından bunun hayalini kuruyordum. Belki de onu çağıracağım dedi Bimbisara sakalıyla oynayarak. Sevgili kardeşimiz Kosala Kralı Pasenadi'yi de ziyaret edeceksiniz değil mi? Evet efendim, Büyük Kral'ın Kosala Kralı'na da mesajı var. Pasenadi iyi bir adam ama zayıf. Karım onun kız kardeşi. Hükümdarlığa ilgisi olmadığından bir gün krallığını kaybedeceğini söyler durur. Bu gerçekten de üzücü. Ben çocukken Kosala dünyadaki en büyük devletti. Şimdi ise sadece ismi kaldı. Asilzadelerinin küstahça gururları ve hırsızlarının yüzsüzlüğü arasında kalan krallık dağılmak üzere. Bunu çok trajik buluyorum. Yarı gülümseyiş şimdi tam gülümseyişe dönmüştü. Başkalarının trajedisi prensler üzerinde bu etkiyi yapmaktadır. Kral Pasenadi yardımınızı istiyor mu? Hayır, o tehlikenin farkında değil. Belki de kayıtsız davranıyor. Biliyorsun o bir Budist. Aslında Buda yağmurlu mevsimi genellikle Şiravasti'de geçirir. Sonra bir ya da iki aylığına bize gelir. Seni de bilmen gerek. Rajagriha'da birçok Budist manastırı var. Onu çok kutsal görüyoruz. Kendimi Bimbisara ile Dara'yı karşılaştırmaktan alamadım. Hintli kral Buda'dan adeta büyülenmişti. Oysa Dara'nın Zerdüş'le zerre kadar ilgisi yoktu. Seni en çok kim etkiledi sayın elçi? Gosala mı yoksa Mahavira mı? Krala bu iki azizle buluştuğumu nasıl öğrendiğini sormadım. Temel noktaları oldukça çabuk kavruyorum. Hindistan'a ayak bastığımdan beri gizlice gözetlenmekteydim. Her ikisi de etkileyiciydi dedim samimi olarak. Gosala'nın görüşünü biraz umutsuz buldum. Eğer kişinin kaderini iyi işlerde değiştirme yolu yoksa o zaman neden olabildiğince kötü davranmayayım? Aynı noktayı ona da belirttim. Fakat o bütün buyruklara boyun eğmenin kendi başına iyi olduğunu düşünür görünüyordu. Eğer onlara uymayı başarırsanız bu çıkışa yakın olduğunuzun işaretidir. Ayrıca insanın hayatının daha ziyade bir havuza benzediğine inanır. Eğer ona yeni su eklemezseniz havuz buharlaşarak uçup gidecektir. Ne var ki kaderin ya da karmanın iyi ya da kötü eylemlerle değiştirilebileceğini reddeder. Her şey önceden belirlenmektedir. Sıranız geldiğinde daha önce değil çıkışı bulacaksınız. Ona göre bu dünyanın tanrıları ve kralları çıkışa yakın bir yerdedir. Başka yerde değil. Bimbisara üzgün görünüyordu. Söylediklerine gerçekten inandığını sanıyorum. Korkarım ki sonraki hayatımda kötüleşeceğim. Bütün kötülüklerin ve bu dünyanın tanrısı olan mağaraya dönüşeceğim yönünde işaretler var. Bundan esirgenmem için dua ediyor, bütün buyruklara uymaya çalışıyorum. Buda'nın dört yüce hakikatini takip ediyorum. Bununla birlikte kader kaderdir. Benim gibi bir kral olmaktan daha kötüsü bir tanrı olmaktır. Tabii ki buna itiraz edemedim. Fakat bir tanrı olma fikri bana pek ayartıcı ve kafa karıştırıcı geldi. Tanrılar bu varlık döngüsü sona erene kadar ölmedikleri ya da sona varmadıklarına göre insanın zaten var olan bir tanrı olması nasıl mümkün olabilir? Bir Brahman'a bu soruyu sorduğumda cevap vermesi yarım gün sürdü. O günün her iki yarısını da unutalı uzun süre oldu. Azizlerimizin sahip olduğu zaman hissi beni şaşırtıyor. Efendim, varlıkları binlerle ölçüyorlar. Olay bundan ibaret değil dedi Bimbisara. Belli Brahmanlar bize gerçekten kötü bir karmanın 30 milyon kere milyon kere milyon çarpı Ganj Nehri'nin yatağındaki kum tanecikleri sayısınca yeniden doğuşla ortadan kaldırılabilir olduğunu söylüyor. Bu çok uzun bir süre. Evet, uzun bir süre dedi Bimbisara ciddi bir ifadeyle. Bütün bunları inanıp inanmadığını söyleyemem. Karşısındakinin son cümlesini tekrar etme eğilimindeydi. Sonra konuyu değiştiriyordu. Şu anda Babil kralı kim diye sordu. Dara efendim. Bunu bilmiyordum. Uzun bir süre önce Babil'le ticaret yapıyorduk. Fakat sonra birçok gemi denizde kayboldu. Ticaret pek de karlı olmamıştı. Şu an karayolu mevcut efendim. Evet, aramızdaki yolun tozlarını temizlemek en büyük arzum. Bir eş ister misin? Ne cevap vereceğimi bilemedim, şaşırmıştım. Kral söylediklerini tekrarladı, sonra ekledi. Rajagriha'yı eviniz olarak kabul edeceğinizi umduğumuzdan, benim kralınızın kızlarından biriyle evleneceğim ve kralınızın da benim kızlarımdan biriyle evleneceği gibi kadınlarımızdan biriyle evlenirseniz memnun oluruz. Bunun hak edilmemiş bir şeref olduğunu düşünüyorum dedim. Fakat çok memnun olurdum efendim. Güzel, biz her şeyi hazırlarız. Başka karıların var mı? Hayır efendim. Güzel, dinimiz bu konuda hoşgörülü olmakla beraber bazı Brahmanların kişinin sahip olabilecek karıların sayısı hakkında aptalca fikirleri vardır. Bimbisara ayağa kalktı. Konuşma bitmişti. Verandaya doğru kokulu gümüş rengi havayı teneffüs ederek yürürken bir an Rajagriha'nın evim olduğunu hissettim. 18. ayrımın sonu, sayfa 279.